أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Kur'an-ı Kerim'in açık bir kitap olması ve açıklanması arasındaki ilişkiyi görmeye çalışacağız. Kur'an'ın açık kitap olması ne demek? Açıklanması ne demek? Kur'an ne demek? Biliyorsunuz buna sık sık temas ediyoruz ama ister istemez İnsanların zihinlerinde birçok problemler, sorular kalıyor. Zaman zaman o soruları bizlere, arkadaşlarımıza iletiyorlar. Bazı insanların da zihinleri karıştırılıyor. Mesela şimdi bu elimdeki meal, Yusuf suresinin başında bir de mealle karşılaştıracağım şimdi. Elif, La, Mra, Yusuf suresinin ilk ayetlerini okuyorum. Biliyorsunuz Yusuf suresi 12. suredir. Tilke ayatul kitabil mubin. Bu kitab-ı mubinin ayetleridir. Peki, inna enzelnahu, biz o kitabı mübini indirdik. Nasıl indirdik? Kur'anen Arabiyyen. Arapça Kur'an halinde. Leallekum ta'akilun. Belki aklınızı kullanabilirsiniz. Şimdi burada bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinde bakın, yani vatandaşlar itiraz ederken ne kadar haklı onu görmek için diyor ki Elif, La, Mra, bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Şimdi apaçık kitap dedin, bir de ondan sonra açıklama yapacaksın. Tamam. Biz onu akıl edersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Arapça bir Kur'an. Şimdi Arapça Kur'an olarak indirdik. Şimdi burada Arapça bilenler var. Burada hocamız var. Misafirimiz bugün. Evet, Arapça Kur'an. Kur'anen Arabiyyen. Bu Arap dili açısından bir hal cümlesi. Yani Kur'an-ı Kerim indirilirken hangi şekilde indirilmiş o ifade ediliyor. Arapça bir Kur'an olarak. Biz onu akıl edersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Şimdi Arapça, şimdi bir Türk okuyor. Akıl edersiniz diye Arapça Kur'an olarak indirdik. Ne anladınız? Bir şey anladınız mı? Anladığınız bir şey var mı? Akıl edersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bir şey anlayanınız var mı? Peki, şimdi aynı ifadenin geçtiği bir başka sure var. İşte burada Yusuf suresinin ikinci ayeti. Bu da Fussilet suresinin 3. ayeti. Aslında ayet sıralaması da aşağı yukarı aynı. Yusuf suresinde 2. ayet olması oradaki Elif, La, Mra'nın ayrı bir ayet sayılmamasından kaynaklanıyor. Fussilet'te Hamim ayrı bir ayet sayıldığı için 3.'ye kalıyor. Yoksa dışarıdan o numaralamayı görmeyen kişi aynı görür burada da. Değişen bir şey yok. Bakın. Hamim tenzilun minar rahmanir rahim. Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah tarafından indirilmiştir. Tamam. Kitabun, bu bir kitaptır. Fussilet ayatuhu, ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış. Kur'anen Arabiyyen, Arapça Kur'an halinde. Likavmin yalemun, bilenler için. Şimdi bilenler için Arapça Kur'an halinde açıklamış. Şimdi bak şurada bir de buradaki meali okuyayım. Bakayım ne anlayacaksınız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmedir. Bu bilen bir toplum için, bilen bir toplum. Ne anlarsınız toplum? Mesela şimdi size bilen toplum denir mi şu salonu dolduranlara Türkçe'de? Bilen toplum denir mi yoksa bilen topluluk mu denir? Yani biliyor, bilen kişi derseniz toplum mu denir, size topluluk mu denir? Topluluk denir değil mi? Toplum nedir? Türk toplumu, mesela Azeri toplumu bilmem ne. Peki bilen bir toplum diye bir şey olur mu? Böyle bir kavram var mı? Toplum dediğiniz zaman yeni doğmuş çocuğundan yaşlısına kadar değil mi? İnsanların oluştuğu bir şey. Bilen bir toplum için, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklamış bir kitaptır. Bakayım ne anladın? Sen bir şey anladın mı? Peki sen? Hiçbir şey. Siz anladınız mı? Bak tekrar okuyayım. Bakayım bir şey anlayan var mı? Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Arapça Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış kitap. Bu cümle size ne ifade ediyor? Hadi bilen toplumu bıraktım. O bir kenara dursun. Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Ne anlıyorsunuz? Şimdi vatandaşa diyoruz ki meal okuyor. Vatandaş haklı olarak diyecek ki kardeşim Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Okusam onun mealini okurum. Çünkü ancak ona güvenebilirim diyecek. Hadi buyurun. Şimdi burada dedi ki bak Yusuf suresinin başında dedi ki Elif, Lam, Ra bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Apaçık kitapsa ondan sonraki ayetin manası ne? Sana bu Kur'an'ı, biz onu akıl edersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Akıl edersiniz diye. Arapça bir Kur'an olarak. Onun için dikkat ederseniz okunduğu zaman böyle, çünkü bu meali yapanlar, kesin olarak söylüyorum, meali yapanlar, bunu savunanlar varsa buyursunlar, oturup konuşalım. Asla bu ayetleri anlamaz. Çünkü onların bunu anlayacak altyapıları yoktur. Bizim geleneksel yapı maalesef insanları ezberci yetiştirmeye yönelik bir yapıdır. Ezber ve sorgulama kesinlikle yasaktır. Soru soramazsın. Sorarsan susturulur. Hatta ölüme kadar giden cezası vardır. Şimdi bu mübin kelimesi ne anlamda kullanılıyor? Sen mi anlatacaktın? Bir anlat bakalım. Nedir bu mübin?
Esasında bu dersi yapma ihtiyacımız işte hepinizin malumu Kur'an'a insanlar yönelirken bazı aşırılıklar da yaşanıyor. Daha önce konuşuldu işte Kur'an akletmeye önem verir, eleştiriye açıktır, işte özgür düşünceye şuna buna böyle hamasi bir takım duygular ifade edilirken Kur'an-ı Kerim'den de bir takım kavramlar buna alet ediliyordu. İşte ne bileyim Kur'an akletmeyi çok ister, ne bileyim işte tezekkür yapın der, tefekkür yapın der, tefakkuh yapın der, tedebbür yapın der diyerek bir takım kavramlar da maalesef böyle hamasi bazı konuşmalara şey yapılıyor, kullanılıyor, istismar ediliyor. Yine biz bugün Kur'an açıktır, herkes anlayabilir şeklindeki konuşmalara kurban edilen bazı kavramlar üzerinde konuşacağız. İşte mübin kavramı biraz önce hocam o kelimenin geçtiği ayetle başladı ki Kur'an-ı Kerim'de epeyce çok geçiyor. Yine müfassal bir kitap ifadesi Kur'an-ı Kerim'de, nitekim Allah'ın ayetleri kitabı tafsil ettiğine dair ayetlerde bu tafsil kelimesi, yine tasrif kelimeleri. Kur'an ve tesir, mesela işte biz Kur'an'ı kolaylaştırdık şeklindeki ifadelerden ilham alınarak deniliyor ki Kur'an-ı Kerim açık bir kitaptır. Hiç öyle kasmaya gerek yoktur. Dolayısıyla herkes bunu anlayabilir. Nitekim Allah bunu söylemiştir deyip eline bir meal alıp oradan hareketle bu defa ya anlamak istediği gibi anlıyor yahut işte o günkü ruh haline göre, beklentilerine göre bir takım anlayışlar çıkartıyor ve ondan sonra diyor ki ya bu iş için oturup bir araya gelmek, uzmanlaşmak filan, hele Arapça bilmeye gerek yok. Bunu şey yapıyorlar. İşte biz bunun bugün Kur'an açısından nasıl kabul edilemez olduğunu göstereceğiz. Şimdi ben birkaç örnek üzerinden konuyu açacağım. Ondan sonra da kavramları ele alacağım. Şimdi mesela şu elimizde bir telefon var. Hepimiz kullanıyoruz değil mi? Bugün burada genç kardeşlerimiz var. Ortaokul çağından ve işte belki emekliliğinin tadını çıkartan büyüklerimiz de var. Tıpkı bu salondaki gibi dışarıda da, otobüste, vapurda, her yerde 7'sinden 70'ine herkes telefon kullanıyor. Herkes, yani hatta işte birkaç gün önceydi Türkiye'de hem de akıllı telefon kullanım oranı %85'e ulaşmış kişi başına. Yani korkunç bir rakam. Yani neredeyse herkes kullanıyor. Peki ve çok da kolay bir şey değil mi? Yani hiç hayatında bu telefonu eline almamış bir kişi bile 5-10 dakikalık bir eğitimin sonucunda tamam, çok kolaymış, ben açmayı kapamayı öğrendim. Rehberden birisini bulup onu aramayı biliyorum. Bir mesaj gelse onu okuyorum, cevap veriyorum. Bu 5-10 dakikalık bir eğitimin sonu. Ne kadar kolay değil mi? Çok kolay. Telefondan hasıl olan maksat da zaten bu. Yani iletişim. Herhangi bir durumda bir başkasıyla iletişim kurmanızı yarayan şey. Telefon dediğimiz zaten bizim budur. Ve bu yönüyle bakıldığında telefon ne kadar kolay bir şeydir. Değil mi? Herkesin yapabileceği seviyede, yani herkes telefondan beklenen maksadı şey yapabilir, elde edebilir. Tamam. İyi ama bu telefonu bu hale getiren insanlar var. Düşünen, bunun önce teorisini oluşturan, sonra bunun parçalarını bir araya getiren, buna programlar yükleyen birileri var. Hatta elinizdeki telefonda bir arıza çıktığında hemen ne yapıyorsunuz? İlk yapılan şey nedir evde? Hemen çocuğuna gider değil mi? Anne ya da baba. Ya kızım bir gelsene, bir şey oldu buna. Bakın, kendisinin çocuğu, hatta torununa gidiyor. Niye? Ya sen yaşını başına almışsın. Sen bilemiyorsun, torunun mu biliyor bunu? Ne der? Ya onlar bu işi çok bizden iyi biliyorlar. Ona gidiyor. O bu işin altından kalkamazsa ne oluyor? Diyorlar ki ya bunu servisine götürelim. Onlar bir baksınlar. Çoğu zaman buna yüklenen bir programın nasıl çalıştığını torunundan öğreniyor. Burada hiçbir sorun yok. Bu telefonu kullanırken çok kolay ama bu telefonla alakalı birazcık spesifik bir mesele olduğu zaman hemen bir başkasından yardım alıyor. Hatta bu çocuğu torunu oluyor. Bunda hiçbir mahsur yok. Diyor ki ya bu ayrı bir şey. Bu uzmanlık alanı. Yine herkes araba kullanıyor değil mi? Belki şu topluluğun içerisinde herkes gün içerisinde arabasını kullanıyor. Anahtarı çeviriyor ve hareket ediyor, gidiyor evine, işine, şuraya buraya. Çok kolay bir şey. Bir insan yarım saatlik bir antrenmandan sonra bu işe, hele otomatikse araba, çok daha hızlı. Ama en ufak bir problem olduğunda ne yapıyor? Hemen ya ustaya bir sorayım diyor. O olmadı, servise götürüyor. Niye? Ya sen niye yapamıyorsun? Kullanıyorsun işte bunu. Ya kullanması kolay ama kaputu açıp motorda ne var ne yok onu ben bilemem diyor. Bak, o konuda uzmanlaşmış, o konuda çalışmış birilerinin uzmanlığına saygı duyuyor. Herkes uçağa biniyor. Hangimiz uçurabiliyor? Hangimiz o uçağın motorundaki herhangi bir parçayı oradan söküp yerine bir başka parçayı takabilecek yetenekte? Bunu yapabiliyor muyuz? Ya bu konuda diyoruz ki ha ben onu ne bileyim. Uçak benim için sadece belli bir yerden belli bir yere gitmeye yarayan alettir. Onun ötesine ben karışamam, bilemem, haddimi aşamam diyor.
Yani niye öyle şey bu iş? Bu işin çok kolay yolları var yani. Şey yapmamak lazım. Yani birkaç kere anlatmıştım. Sen de bilmen lazım, hatırlaman lazım. Rahmetli babam bana saat alırdı, nacar saat. Maddi durumu çok iyiydi. Alırdı bana. Şimdi acaba içinde ne var diye açardım. Bütün parçalarını çıkarırdım, takardım. Birkaç tane parça artardı. Fazla koymuşlar. Ondan sonra saatçiye götürdüm, bakardı dedi ki bu saat tamir edilmez. Bitmiş derdi. Ondan sonra babam derdi ki oğlum hani saatin? Baba işte böyle bir tane daha alırdı onu da öyle yapardım. Sonra bir tane de şeyi tamir etmeye kalktım. O zaman bu şeyler hani ses alıcı cihazlara ne deniyor? Teyip teyip. Baktım o da çalışmaz hale. Ben bundan sonra tamir etmeyeceğim dedim. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla yani evet dediğin çok doğru. Ama bir kendin tamir et görürsün
Evet.
o zaman.
Şimdi mesela biraz önce Erdem Bey'le de konuştuk. Bir adam düşünelim. Ya olağan bir şey bu yani. Bir adam, köyde bir adam bahçesinde işte çapalıyor, bilmem ne yapıyor. Sonra aklına diyor ki ya şu bahçeyi taşla öreyim. Ondan sonra diyor ki ya şurada bizim bir sürü taş ocağı var. Oraya gideyim, oradan taş çıkartayım. Hakikaten taşlarını örüyor. O ördüğü madenin içerisinde de mesela diyelim ki uranyum elementinden fazlaca olan bir taşla bahçesini ördü. Şimdi bu adam için maksat hasıl olmuş mudur? Evet. Adam orada bir taş bulmuştur. Bahçesini çevirmiş, örmüştür ve çok da güzel olmuştur. Onun için iş bitmiştir. Peki bir fizik mühendisi, nükleer fizikle alakalı çalışma yapmış birisi gelse ve dese ki ya bunun içerisinde uranyum var. Bu uranyum dediğin şey nedir biliyor musun amca dese. Bunun için bir nükleer enerji santrali kursak, binlerce, on binlerce insanı istihdam etsek ve bu ülkenin bütün enerji ihtiyacını bu madenle görürüz desek, adamın bahçeye duvar ördüğü taş bu defa hangi aşamaya gelmiş olur? Adam hayal bile edemez ha benim bahçeye ördüğüm taşın içerisinde uranyum varmış. Bu uranyum nükleer santrallerde kullanılan asıl elementmiş ve buradan bir ülkenin enerjisini karşılayacak enerji üretilebiliyormuş. Bakın iş ne aşamaya geliyor. Bir taş bile bazen binlerce mühendisin, milyarlarca dolar sermayenin gereksinimiyle ancak işler hale gelebiliyor. Bir taş. Ama iş Allah'ın kitabına geldiğinde ya insanlar öyle hat aşıyorlar ki yani diyor ki ya Allah burada açık demiş. Ben alırım bunu. Metnin kendisini de almıyor. Herhangi bir meal. Hatta belki de kendi hocasının, kendi cemaatinin bir mealini alıyor. O meal üzerinden bu defa aklına gelen her şeyi söyleme cesaretini gösteriyor. Ya sen şu cep telefonun 2 dakika kasılsa, kilitlense çocuğuna götürüyorsun. Şu cep telefonuna gösterdiğin saygının binde birini Allah'ın kitabına göstermiyorsun. Herhangi bir meal üzerinden bu defa başlıyorsun. İşte şöyledir, böyledir. Bunu yaparken de işte Kur'an-ı Kerim'de hocam okudu biraz önce. Bu kitap açık bir kitaptır. Veya işte biz bu kitabı tafsir ettik, detaylandırdık. Bu Kur'an kolaylaştırılmış bir kitaptır şeklindeki ifadelerde. Peki gerçekten işte 100'e yakın yerde beyanla ilgili, tebyinle ilgili kelime geçiyor. 40 küsur yerde de tafsille ilgili kelime geçiyor. Gerçekten bu anlama mı geliyor? Yani kelime olarak da buna elverişli mi? Kur'an'ın mübin olması ya da mufassal olması herkesin okuyup anlayabileceği bir yapıda olduğunu mu gösteriyor? Yoksa biraz önce hocam okudu. En azından o kitabın diline hakimiyet ve o konuyla ilgili uzmanlardan toplanan bir grup, bir ekip mi gerekiyor? Şimdi mesela benim elimde sadece örnek olması açısından şurada renkli kalemler var. Bunları çoğaltabiliriz. Yüzlerce renkli kalem buraya koyabiliriz. Ben içlerinden bir tanesini seçeceğim. Diyeceğim ki şu benim muhkeme ayetim bu. Hep burada konuşuyoruz ya herhangi bir konuyla ilgili bir araştırma yapacağımız zaman, bir sorunu çözüme ulaştıracağımız zaman bir ayetle işleme başlıyoruz ki dünyanın her yerinde iş böyle yürür zaten. Laboratuvara gittiğinde de bir şeyle başlarsın işleme. Dört işlem yaparken yine bir ilk önce bir şeyle başlarsın işleme. Allahü Teala buna muhkem ayet diyor. Herhangi bir konuyla alakalı olarak bir ayeti okuyorsun. Şunu seçtim. Bu defa bununla irtibatlı diğer ayetleri taramam gerekiyor değil mi? Kur'an-ı Kerim buna müteşabih diyor. Müteşabih ayet kavramı. Müteşabih ayet kavramı. Müteşabih kelime ya da müteşabih lafız değil. Doğrudan senin muhkem olarak seçtiğin ayetin müteşabihi. Yani ona konu ve ibare yönüyle benzerlik taşıyan ayetleri Allahü Teala oluşturmanı, bir kenara çekmeni ki biraz önce hocam okudu, Kur'an kelimesi, Kur'anen Arabiyyen. Bir anlam kümesi oluşturman gerekiyor. Şunu aldım. Bu defa bunun yanına buna benzeyen şu gri renktekileri de sıralamaya başladım. Bunun yanına koydum. Bunlar da çünkü buna bir yönüyle benziyor. Ve bu benzeyenleri ayrıştırdım diğerlerinden. Bakın bir tafsil yapıldı önce. Bir ayrıştırma yaptım. Bu ayrıştırma beraberinde diğerlerinden ayrılığı getirdi. Ve bakın bir tebiin oluştu. Zaten sözlükler tebiini birbiriyle benzerliği olan şeyleri diğerlerinden ayırıp bir tanesini ön plana çıkartmak ve onu diğerlerinden yalnızlaştırmak anlamı verirler. Tebiin budur. Bakın yapılan şey bu. Yani Kur'an-ı Kerim'in tevil dediği şey. Bağlantıyı kuruyorsun. Bağlantıyı kurmakla diğerlerinden onu ayırıyorsun. Peki iş bitiyor mu? Hayır. Bu defa birileri diyor ki ya sen bunları buraya ayırmışsın ama bak bunu gri diye ayırmışsın. Aslında bunun kapağını açarsan bunun gri olmadığını görürsün. Bu yeşil. Bunu bir kere sırf görüntüsünden dolayı bu kümenin içerisine koymuşsun. Bunu geri koy. Bakın bu defa işler daha da spesifikleşecek. Bu da öyle. Bu da mavi. Bu gri değil diyecek. Bu da öyle. Bu defa diyecek ki bak senin aradığın belki şunlar olabilir. Ama bu aradığın içinde de mesela şu pilot kalem dediğimiz farklı bir mürekkeptir. Şu keçelidir, bu başka bir. Bunların içerisinde de bu defa özellikler var. Yani tebyin dediğimiz, tafsil dediğimiz şey bizim öyle alelade yapılan bir işlem değil. Kur'an mesela Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 119. ayetinde Allahu Teala diyor ki: Ve mâ leküm ellâ te'külû mimmâ zükire smullâhi aleyhi ve kad fassale leküm mâ harrama aleyküm illâ mâ zdurirtum ileyh. Neye dayanarak üzerine Allah'ın adı anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki Allah zorda kalmadığınız sürece yenmesi haram olanları size tafsil etmiştir. Açıklamış diyor. Peki nerede açıkladı? Bakın Ali İmran En'am suresinin 119. ayeti bu. Allah açıkladı diyor. Peki nerede açıkladı bunu? Bu açıklamaya ulaşmak için Nahil suresinin ilgili ayetine, Bakara suresinin ilgili ayetine, En'am suresinin 145. ayetine, Maide suresinin 3. ayetine gitmeniz gerekir. Oradan hareket edip başka yerlere gitmeniz lazım. Bütün bunları bir kenara bırakacağız. Allah kitabı açıkladı dedi. Mübinmiş, açıkmış diyeceğiz. Ondan sonra ben bunu ya iyi de bütün bu kavramlar bir metodu ifade eden kavramlar. Alelade şeyler değil. Dolayısıyla evet şu yönüyle Kur'an-ı Kerim açık. Yani biraz önce dedik ya cep telefonu kullanıyor. Tamam maksat hasıl oluyor kardeşim. Zaten cep telefonundan beklenen menfaat katma değer budur. Allah'ın dini, Allah'ın kitabından da nedir beklenen menfaat, asgari şey? Allah'ın istediği gibi kulluk etmek. Bunu en kötü mealden bile anlarsınız. En kötü meali önünüze alın, dersiniz ki Allah burada benden namaz kılmamı istiyor. Nasıl kılacağım? Sorayım, öğreneyim. Allah benden iyi kul olmamı istiyor. Nasıl yapacağım? İşte söylemiş. Bu şekilde cennete gidersin. Bu yönüyle herkes için açık. Bu yönüyle herkes için kullanışlı. Ama siz oradan hüküm çıkartmaya çalıştığınızda o zaman orada cep telefonunu yapan kişiye, bilgisayarı yapan kişiye, uçağı yapan kişiye duyduğunuz saygının çok daha fazlasını Allah'ın kitabına duymak zorundasınız. Ha, bu değil ki bunu illa işte toplumun belli kesimleri, işte, genelde eleştiri bu oluyor. Yani siz aslında bunu sadece biz yaparız demek için bunu söylüyorsunuz. Mesele biz ya da siz değil. Bu konuda emek sarf eden insanlar toplumda olmalı. Yani Allah'ın kitabını iyi anlayan, ondan hüküm çıkartmanın yollarını tespit etmiş ve bunu yapan insanlar olmalı. Tıpkı bir toplumda tabiplerin olması gerektiği gibi, mühendislerin olması gerektiği gibi.
Şimdi istersen senin şeyle bir örnekle şey yapayım, daha iyi anlaşılsın konu. Az önce En'am suresinin hangi ayetini okumuştun? 119'u okudun. Ne diyor burada Allah-u Teala? Ve ma lekum, hangi kısmını okumuştun? Tamam. Ben buradan mealden okuyayım, bakın şimdi Diyanet'in mealden okuyacağım. Şimdi dikkate bakın ki siz mealden bunu anlayabilir misiniz? Diyor ki Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Haram kıldığı şeyler tek tek açıklanmışken Allah'ın adının anıldığını yememenizin sebebi nedir? Tek tek açıklanmışken. Nerede açıklanmış olacak? Kur'an'da açıklanmış olacak. Peki şimdi aynı surenin 145. ayetini okuyorum Diyanet mealinden. Bakın dinleyin. De ki bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, yani ölü hayvan, akıtılmış kan. Hayvanı kesiyorsunuz, kanı akıyor. Domuz eti, tamam. Ki şüphesiz necistir. Ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş, hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Şimdi burada kaç tane haram var? Bak bu mealde. Bak dikkat edin. Bir, leş. Nedir bu? Ölü hayvan değil mi? Akıtılmış kan. Hayvanı keserken akan kan. Hayvanın damarlarında kalan, etin içinde kalan değil. Akan, akıp giden. Ondan sonra domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, bir hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Dört tane. Bak bir, ölü hayvan. İki, hayvan keserken akan kan. Üç, domuz eti. Dört, Allah'tan başkası adına kesilmiş. Burada besmelesiz kesilmiş ifadesi var mı? Yani keserken besmele çekilmemiş var mı? He? Geçti mi? Geçmedi. Peki. Ve bu Maide En'am suresi. Besmelesiz kesilmiş olan hayvan. Şimdi aynı surenin az önce işte Fatih'in okuduğu ayetin devamına bakalım. Şeyden, aynı mealden. Bak diyor ki 121. ayet. Aynı surenin 145. ayetinde şey yaptık. Size açıkça şey helal kıldım, haramları açıkça belli etmiş ya Allah-u Teala orada. İşte bahsetti. Maide suresinin 3. ayetinde En'am 145'i okudum zaten. Nahil suresinde var. Bakara suresinde var. Hepsinde bu 4 tane yasak var. Başka yok. Peki En'am suresi, Mekke'de inmiş olan En'am suresi. Bu surede birkaç ayet önce şuraya bakın. Şu mealden, siz elinizdeki hangi mealden bakarsanız bakın. Yeni yazılanlar belki biraz düzeltmiş olurlarsa başka. Yoksa eskilerde, tefsirlerde falan filan bulamazsınız bunu. Bak ne diyor? Üzerine Allah adı anılmayanlardan yemeyin. Allah adı anılmayanlardan yemeyin. Az önce okuduğumuz ayette böyle bir şey var mıydı? Besmele ile kesilmeyenlerden yemeyin dedi. Bak. Orada kalmadı sadece. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Bak Allah'ın açıkladığı en son inen ayet. Maide 3. ayet. En son El yevme ekmeltü leküm dinekum. Orada hayvanı kesenle ilgili hiçbir şey yok. Müslüman mı kesmiş, gayrimüslim mi kesmiş? Hiçbir şart yok. Ondan sonra orada bu besmele ile kesilmesi diye bir şart yok. Besmele ile kesilmesi diye bir şart yok. Peki burada tekrar oku, diyor ki istersen o şeyi aynı mealden Maide 3. ayeti bir aç. Veya sendeki şey değil. Sende meal yok. Neyse ya da onu da Erdem Bey açsın. Nasıl olsa o radyocudur ya, daha iyi şeydir. Şimdi bakın şuradan dikkat edin. Üzerine Allah adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Orada kalmıyor. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Allah'a ortak koşmuş olmak. Bir daha okuyacağım. Besmele çekilmeden kesilen hayvanın etini yemek nedir? Bakın şimdi. Üzerine Allah adı anılmayanlardan yemeyin. Ya şimdi bu Türkçe meal ya. Vatandaşlar okuyacak. Bakın başka bir şekilde anlıyor musunuz? Size soruyorum yani. Allah adı anılmayan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Fasıklık ne? Besmele çekilmeden kesilen hayvanın etini yemek. Başka bir mana anlıyor musunuz? Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Ne der? Neyi fısıldayabilir burada? Besmeleyle kesilmemiş etten yedir. Başka bir şey fısıldar mı? Ya yani bu ayetin bağlamına bakarsanız. Peki ondan sonra diyor ki onlara boyun eğerseniz, boyun eğmek ne olur? Şu etten yedi. Boyun eğmek ne olur orada? O etten yemek olur. Başka bir şey anlaşılır mı? Bir Türk başka bir şey anlar mı bundan? Hani o etten yerseniz ne olur? Şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Şimdi bizim çok iyi bir Kerem hocamız var. Abdülhamid Sinanoğlu. Şimdi hiç böyle bir şirk gördün mü sen? Bak ama ayette. Eşim sana bir tane ben gelir değil mi? Hocam bu müşrik değilmiş. Deme, başka nedir? Hadi buyurun. Peki buldun mu sen o şeyi?
Evet hocam, Maide 3.
Tamam, Maide 3. ayeti bir okusun bakın.
Ölmüş hayvan, kan, domuz eti.
Ben arada müdahale ederim ona göre.
Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, kestikleriniz henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, yani Allah'a itaatten kopmak. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini tamam, kestiler.
Bir daha o şeyle ilgili.
Evet.
Evet. İşte, bir daha oku, burayla alakalı olan. Bakın bu Kur'an'ın son inen ayeti.
Ölmüş hayvan, kan.
Bak domuz... ölmüş hayvan. Burada da Mekke'de inen ayette de aynı şey, şeyde 145. ayette de ne dedi? O ölmüş hayvan evet. Dedi.
Kan.
Kan bu da dedi. Yani akan kan evet.
Domuz eti.
Domuz eti burada aynı da var aynı.
Allah'tan başkası adına boğazlanan.
Ah. Bu da Allah'tan başkası adına. Besmele çekmeden boğazlanan dedi mi? Bir müşrikin kestiği dedi mi? Kim için? Allah'tan başkası adına. Yani Lat adına, Uzza adına, falan adına, filan adına. O ne olmuş oluyor? İşte o putlara değil mi? Kurban adamak şeklinde oluyor. Bak burada da aynı şeyi söyledi. Bak 4, 5.'ye çıktı mı orada? Peki bir takım şeyler de söyleyecek orada.
Boğulmuş, darbe sonucu.
Bak boğulmuş. Şimdi ölmüş boğulmuş hayvan ne olur? Ölmüş değil mi? Evet.
Darbe sonucu ölmüş.
Darbe sonucu ölmüş, evet.
Yüksekten düşerek ölmüş.
Tamam.
Boynuzlanarak ölmüş.
Tamam.
Ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, Bir de faloklarıyla kısmet aramanız size haram. Tamam.
Bak dikili taşlar yani şey için. Sunaklar. Niye sen orada Allah'tan başkasının adını anıp anmadığını duymamış olabilirsin ama o sunakta kesildiyse kesinlikle o puta kesilmiştir. Orada bir beşinci var mı? Yine Allah'tan başkası adına kesin. Ama yukarıda efendim boğulmuş. İşte bir başka hayvan tarafından boynuzu öldürülmüş. Yok da yukarıdan aşağı düşmüş. Başına taş vurulmuş. Bunlar için ne dedi? Ölmeden keserseniz değil mi? Orada var. Olması lazım. Yok mu?
Şöyle hocam. Can çıkmamışken kestikleriniz hariç diye başladı.
Can çıkmamışken kestikleriniz. Hayvanın başına taşla vurmuş. Canı çıkmadan kesiyor. Mesela bugün Avrupa'da bunu yapıyorlar. Büyükbaş hayvanların alnına şöyle 11 santim kadar uzunluğunda bir tane demiri sap çıkarıyorlar. Beyinciğini parçalıyorlar. Hayvan ölmeden kesiyorlar. Bu ayete göre o hayvan ölü sayılır mı? Ha bitti. O zaman beşincisi var mı? Besmele ile kesilmemiş olan var mı? Bak son inen ve Diyanet mealinden okuduk. Dikkat ettiniz mi? Bunun Diyanet diye okumamın sebebi halkın algısı açısından. Yoksa siz gidin hangisini okursanız okuyun. Ve ben çok şok olmuştum yani bu ayetle ilgili. Bir tek İmam Şafii doğru mana vermişti benim okuduğumda bu ayet. Sonra Şafiiler ondan almış doğru mana vermişler. Ben ama Şafiilerin yaptığı bir Türkçe meali yani buna doğru meal veren birisini ben görmedim. Siz gördünüz mü? Ben görmedim şu ana kadar. Şimdi bakın ve hatta İmam Şafii diyor ki, İmam Şafii çok iyi Arapça bilir. El Ümmü'nde diyor ki yahu diyor bu ayete Allah şey için besmelesiz kesilen hayvan diyorlar. Bu mümkün mü diyor ya? Bu nasıl olur diyor. Arap dili açısından bunu nasıl yapıyorlar diyor. Gerçekten mümkün değil. İmkansız. Ama bilginiz ezber olursa imkansız diye bir şey kalmıyor. Bakın bugün siz çoğunuz üniversite mezunusunuz. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrendiğiniz bilgileri sorgulayarak mı öğrendiniz yoksa ezber mi? Hı? Ezber bilgiyle ne olur? Allah'ın eşleri öyle mi yapıyordu? Mesela Resulullah açıyordu mescidi. Yaşlısı, genci, bileni, bilmeyeni herkes geliyor. Yanlış bir söz söyle bakayım. Herkes hemen sorgulama hakkı var. Rahat bir şekilde sorgulanıyordu. Bugün sorgulamıyor. Ezber. Bugün eğitim dedikleri şey birilerinin sömürüsünü devam ettirmek için köle yetiştirmekten başka bir şey değildir. Şimdi bakın tekrar şey yapıyorum. Tekrar okuyorum. Bakın. Birbirine şimdi bir takım akıllı insanlar var. Gelip bana diyorlar ki hocam işte deist oluyor millet. Vallahi iyi diyor. İyi diyorum. Güzel. Demek ki sorgulamaya başlamışlar. Yahu kardeşim. Yani şunları peş peşe bir araya getirip de ulan bu nasıl oluyor? En'am suresinin işte şeyinde 123-121. Ayetinde yani bir Türk, bir genç şimdi yanlış yapıldığına asla ihtimal veremez ki değil mi? Mealinin yanlış olduğuna ihtimal verebilir mi? Çıkacak diyecek ki üzerine Allah'ın adı alınmayanlardan yemeyin. Onu yemek fasıklıktır, şirktir. Ondan sonra burada da diyecek ki bana yapılan vahide bu dört taneden başkasını bulamıyorum. Peki bu sana yapılan vahiy değil mi diyecek. O zaman bu Kur'an'a başka sözler ilave etmiştir diye söylediği, edilmiştir diye söylediği zaman ne diyeceksiniz o gence? Bir şey söyleyebilir misiniz? Sus! Kafir olursun diye.
Kur'an mübindir.
Kur'an mübin. Hani? Ya Kur'an mübin de kardeşim. Bir kere ayetlere yanlış, şimdi sen o gencin bu ayetlere yanlış meal verildiğini nereden bileceksin? Bilecek o. Mesela şimdi şeyde şimdi Arapçasını okuyayım. Burada çok iyi Arapça bilen hocalarımız var. وَلَا تَيْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın adı anılmamış olanlardan yemeyin. وَاِنَّهُ لَفِسْكُ Bu şey hal cümlesidir. Zaten İmam Şafii diyor ya buraya diyor. Çünkü o fısıktır diye buna nasıl diyor? Böyle bir Arapça var mı diyor İmam Şafii şeyinde. el ümmünde. Ya bu ne biçim bir şeydir diyor. Bak, fasıklık olduğu kesinse, fasıklığın ne olduğunu da 145. ayet söylüyor. Evfiskan uhilleli gayrillahi bih diyor. Allah'tan başkası adı anılarak fasıklık olsun diye kesilmiş. Niye fasıklık olsun? İşte putunu kesiyor. Yani yoldan çıkmış olarak kesiyor. Bak diyor ki ve innehu lefisk. Şüpheli olursa yine yiyebilirsiniz diyor. Kesin. Kesin olarak biliyorsun ki Allah'tan başkası adına kesilmiş. Bunu nasıl bilebilirsin? Kulağınla duyarsın. Nasıl bilebilirsin? Sunak üzerinde kesildiğini görürsün, şüphe etmez. Onun için o son inen ayette de sunak üzerinde diğerde şey yaptı. Peki böyle bir ayete Arap diline %100 aykırı olarak bu anlamı bütün tefsirler açsın verirler. Ya ben gerçekten hayret ederim ya. Yahu siz hiç mi Arapça bilmiyorsunuz? Araplara hayret ediyorum. Ya niye bir sorgulamıyorsunuz kardeşim ya? İşte az önce Kur'an kelimesi üzerinde durduk değil mi? Bakın şimdi dedi ki şeyde neydi? Yusuf suresi. Ne dedi Allah-u Teala?
Tilke ayatul kitabin mübin inna enzelnahu Kur'anen arabiyye.
İnna enzelnahu Kur'anen arabiyye. Arapça Kur'an olarak indirdik. Şimdi bakın İsra suresinin 106. ayetinde de diyor ki Allah ve Kur'anen feraknahu. Biz o kitabı Kur'anlar halinde ayırdık. Bir el Kur'an var, bir de Kur'an var elif lamsız. Ve Kur'anen feraknahu litekrahu alennasi ala muksin. Bunu insanların zihinlerine yerleştiresin diye beklenti üzerine. Bir beklenti olacak. Şimdi bir açıklama bir gelecek. Şimdi beklenti nasıl? İşte şeyde de Allah-u Teala Taha suresinin 114. ayetinde de şöyle diyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ مَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. O Kur'an'la acele etme vahyi tamamlanmadan. Ne demek bu? Efendim diyorlar, işte burada Resulullah şey getirirken Cebrail aleyhisselam ne diyorlar? Resulü sen daha iyi anlatırsın.
Muhammed aleyhisselam gelen ayetleri unutmamak için ezberlemeye çalışıyorum. Bunun üzerine
Cebrail indirirken.
Evet, ezberlemeye çalışıyormuş. Bunun üzerine bu ayetlerle sen ezberlemeye çalışma. Zaten onları biz sana bir şekilde ezberletmiş olacağız demiş bu ayet.
Ne demiyorlar mı? Cebrail getirirken Resulullah da unutmayayım diye onu söylemiş.
Tabii.
Beni ezberliyor
mu? Evet. Kıpırdatıyormuş.
Yani dilini kıpırdatıyormuş. Ya ben şimdi burada sizinle konuşurken sizden herhangi biriniz de dilini kıpırdatsa ne yapıyorsun? Dediğini unutmamak istiyor. Benim dediğimi duyamazsın ki o zaman.
Ya.
Ben dediğimi duyamazsın ki. Ya bir akıllı adam bunu yapar mı Allah aşkına ya? Siz Resulullah'a ne yapıyorsunuz? Sonra Allah-u Teala ne diyor? Vahiy geldiği zaman çevrede koruma tedbirleri alıyor Allah. Cin zaten onun o ayetlerinin de anlamını bozmuşlar. Cin suresinin son ayetlerinde. Melekler tedbir alıyor ki araya şeytanlar girip de Resulullah'ın zihnini karıştırmasın. Geleni tek tek kavrasın. Bunu nereden çıkarıyorsun? Bakın mesele şu. Kur'an ne demek biliyor musunuz? Ama maalesef arkadaşlar, bakın bu kadar okuduğumuz ayetlerde demek ki bizim gelenekte Kur'an kavramını bilene ben rastlamadım. Bilmiyorum. Fatih çok çalışıyor bu konuda Erdem'le beraber. Siz Kur'an kavramını bilen bir adama rastladınız mı?
İlk dönemdeki rivayetlere bakıldığında ya yani Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındaki insanlar Kur'an kavramının ne anlama geldiğini biliyor.
Onda şüphe yok.
Evet, onlar biliyor.
Ben tefsirleri
evet.
Kastediyorum.
Ama ondan sonra tamamen artık şey bozulmuş. Kur'an kavramının ne anlama geldiği bozulmuş.
Bakın birbirlerine dün gece bir Kur'an indi diye söylediklerine dair rivayetler.
Yani bir var. Ayet kümesi indiğinde evet. Bu şekilde ifade evet, ediyorlar.
Böyle ifade ediyorlar.
Mesela şimdi iyi söyledin. Şimdi bakın. Allah-u Teala Bakara suresinin 185. ayet miydi? Bak bakalım. Orada ne diyor? Diyor ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı kendisinde o Kur'an'ın indirildiği aydır. 185 mi? Peki Ramazan ayı Kur'an indirildi. Ne diyor bizim ulema Kur'an'ın manasını bilmedikleri için? Kur'an ayetler kümesi demektir. Kara'a Arap dilinde cema'a ve damme. Bir araya topladı, bir araya getirdi. Ayetler kümesi. El Kur'an o ayetler kümesi indi. İlkinin ayetler kümesi hangisiydi? İkra suresiyle başlayan Alak suresinin ayetleri. O küme indi diyor. Ama bunlar bir ayetler kümesi olduğunu bilmez ki. Ne diyorlar bunlar? Ne diyorlar Fatih? Şey iniyor.
Toptan iniyor.
Nereye iniyor? Semayı dünyaya. İniyor, evet. Efendim dünya seması var. Şu an dünya seması ne demek dünya seması? Allah'ın seversin ya. En yakın sema yıldızların bulunduğu yerdir. İşte orada da levh-i mahfuzun olduğu ayetlerde var. Dünya seması nereden çıkar? Ondan sonra da parça parça aşağıya inmiş. Ulan tövbe estağfirullah. Saçmalıkların zirvesi ve bu ilim olarak okutulmuyor mu şeyde üniversitelerde? Biz öyle öğrettiler. E peki parça parça iniyorsa Kur'an-ı Kerim'i okuyun bakalım. Mesela Bedir Savaşı ile ilgili ayetlere bakın. Allahü Teala mesela hepsi inmiş. Diyor ki Bedir Savaşı'nda savaştan önce sizden diyor 10 kişi 100 kişiyi yener. 100 kişi 1000 kişiyi yener. Biri 10. Ondan sonra diyor ki şeyde Allahü Teala sizde zayıflık olduğunu gördü ve sorumluluğunuzu azalttı. Şimdi 1'e 2. Şimdi dünya semasındaysa bu ne Allah aşkına ya? Böyle bir şey olur mu? Ondan sonra diyorsunuz ki bu insanlar niye inanmıyor? Yani senin suçlu sensin, o bunlar değil. Öyle bir din anlatıyorsun ki bu insanlara. Nasıl inansınlar? Peki Kur'an işte ayetler kümesi. Diyor ki bakın ayette Fussilet sure, kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklanmıştır. Açıklayandan bahsediyorum burada. Açıklayan var mı burada? Yok. Kur'anen, Kur'an halinde. Bu Kur'an kelimesinin çoğulu yoktur. Arapçada böyle çoğulu olmayan kelimeler yerine göre çoğul manada kullanılır. Kur'anen Arabiyen, Arapça Kur'anlar halinde, ayet kümeleri halinde indirilmiştir. Peki işte açıklanmıştır. Açıklayan kim? Burada belli değil, değil mi? Peki kimin için açıklanmış? Likavmi yalemun. Bilenler topluluğu için açıklanmış. Bilenler topluluğu için açıklanmış diyorsa eğer, o bilenler topluluğu bu açıklamayı Allah'ın açıklamayı kimin yaptığında ne diyor, nerede anlatıyor Allah? Hud suresinin en başında kitabun uhkimet ayatuhu. Bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, kısa özlü. Sümme fussile, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından hakim, yani her kararı doğru olan, her şeyin iç yüzünü bilen kimdir? Açıklamayı kim yapmış? Ulema mı yapıyormuş? Peki şu okuduğum ayetler arasında İlişki var mıydı okuduğum meallerde? Paramparça değil mi? Evet, Kur'an mübin. Kur'an'ın mübin olmaz. İşte bu telefonu ver, telefonu sadece sen mi kullanacaksın? Ben de kullanayım yani ya. Gerçi bunların şeylidir, ben kullanamam biliyorsun. Bir de şeyleri de var. Neydi? Parmak izi falan filan. Şimdi bakın burada mesela birden o şeyi bir açsana. Bak ben açamadım, gördünüz mü? Bu birden ona kadar. Bakın şimdi burada sıfır dahil 10 tane rakam var. 9 rakam var, 10.sü 0. Birden ona kadar rakamlarla ben kaç kişiye telefon açabilirim? Hı? Niye sayısız? 10 toplam 10 sayısız. 10 rakam ya, sayısız denir mi? Apaçık işte görüyorsun 10 tane ya. Sayısız denir mi? Ya sen kafayı mı yedin? 10 tane rakamla sayısız adama telefon açılır. Açılır. Niye? Bunun şartı nedir? Kümeleri doğru oluşturmak değil mi? Buradan bütün rakamları çıkarabilirsiniz. Erdem Bey'in telefon numarası kaçtı şu? Ha, onu doğru yazarsam, bir rakam yanlış yazarsam olmaz hocam, başka sana ulaşmam mümkün değil. Ya bir konuda artık idare et ya.
Ama yanlış birine ulaşabilirsiniz.
Ha, yanlış birine ulaşabilirim. Şimdi işte kümeler, ayet kümeleri. Mesela siz de tabipsiniz. Bu kümeleşmelerde bir küme şeyinin farklı bir madde kullanırsa siz orada mesela onu o tedavide kullanabiliyor musunuz? Yani kümenin bütün şeyleri sizin tedaviniz için uygun olması lazım. Bu kümeleşmeleri herkes bilir mi? Mesela işte sormam lazım. Erdem Bey senin telefon numaran kaçtı? Şu söyleyecek ki doğru küme. Birisine öğreneceğim bunu. İşte Allah-u Teala da bu kümeleşmelerin bütün şeylerini buraya koymuş. Evet çok açık 10 tane rakam bunu bilmemek için şey yok ki. Ama birçok şeyleri bulmamız gerekiyor. İşte şimdi Allah Kur'an-ı Mübin diyor ama mufassal da diyor. Peki ayrıntılı açıklama herkese mi? Açıklayan kim? İnsanın kendisi mi? Ama bugün insanların kendisi açıklıyor. Peki kendisi açıklarsa ne olur?
İnsanlar kendileri açıkladığı zaman o din din olmaktan çıkar. Hud suresinde Ellâ ta'budu illallah diyor. Açıklamayı Allah'ın kendi üzerine almış olması insanların sadece Allah'a kulluk etmeleri için. Eğer açıklamaları başkaları yaparsa o din Allah'ın dini olmaktan çıkar. İnsanlar Allah'ın dininde olduklarını zannederek başkalarının kulu kölesi olurlar.
Peki az önce okuduğumda Allah'ın dini olmaktan çıkmadı mı? Evet. Ayet açıkça söylüyor, diyor ki şu dört tane haramdan başka haram yok. Peki Allah rızası için söyleyin bakalım. Yiyeceklerde hani içki hariç, o içme. Bu dört tanenin dört taneyle mi sınırlı öğrendiniz siz haramları? Bitiyor mu haramlar? Şimdi bir de helal gıda diye bir saçmalıkların zirvesindeler. Milletin parasını almak için yok helal su. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? İnsanların dini duygularını paraya çevirmekten başka nedir bu?
Evet hocam, Kur'an usulüyle ilgili ayetleri okudu. Belki bir tanesini daha hatırlatıp ben hemen bırakacağım. O da Araf suresinin 52. ayeti. Allah-u Teala وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكْتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ diyor. Yani Araf suresinin 52. ayeti bu. Bu ayetten önce Allah-u Teala dünyada yaşamış bütün insanların bir nevi orada konuşturuyor ve orada bütün insanları da kapsayacak bir şekilde diyor ki gelmiş geçmiş bütün insanlar için biz o insanlara kitap gönderdik. Bu kitabı da bir ilme göre tafsil ettik, açıkladık. Demek ki buradaki çözümlere ulaşmanın bir ilmi, usulü var. Hatta işte düşünün bir ekmek, bir dilim ekmek, 1 liraya 2 liraya aldığınız bir dilim ekmeğin arkasında binlerce insanın emeği var. Sadece fırından aldığınız bir ekmek, cebinizden 2 lirayı çıkartıyorsunuz, ekmek alıyorsunuz ama onun öncesindeki hikayeye bir bakalım desek 2 saatlik belgesel olur. Bir ekmek için bile bir ilim gerekiyor. Bir bardak çay için bile bir ilim gerekiyor. Allah-u Teala da diyor ki ben bütün insanlara kitap gönderdim ve bunu da fassalnâhu alâ ilmin, bir ilme göre tafsil ettik biz. İşte eğer bu yoldan gidilirse Kur'an hüden ve rahmeten likavmin yu'minun olur. Aksi takdirde hiçbir insan için bir anlam ifade etmez Allah'ın kitabı. Nitekim bugün Müslümanlar dahil hiç kimse için Allah'ın kitabı ne bir rahmet, ne bir hüda, ne bir şifa, ne bir nur, ne bir furkan. Hiçbir anlam ifade etmeyen bir şey. Niye? Çünkü öncelikle onun ilmini bilmek ve ona saygı duymak gerekiyor. Evet, ben şimdi buna dikkat edilmezse neler olabileceğine dair örnekleri anlatmak üzere lafı sözü bırakıyorum.
Ondan önce şey yapalım. Bak şimdi sen dedin ki bir ilme göre açıkladığımız. Tabii doğru, sen de Allah diyor bunu. Amenna. Ondan sonra şeyde de diyor ki Ali İmran 7. ayetinde bu ilimde rasih olanlar, dik duruşlu olan şey, böyle bu ilimde uzman olan insanlar diyor. Gene orada da aynı şeyi kullanıyor. Şimdi bakalım ki, şimdi Erdem Bey sözü alacak ama esas senaryonun bu tarafına bir bakalım ki, şu Araf suresinin Kur'an'ı açıklama ilmi diye bir ilim olarak Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğine doğru mana veren bir tane meal var mı acaba? Bak bakalım. Bir okur musun?
Mealden adlarını da oku. Şöyle yani rastgele seçip okuyacağım. Çünkü daha önceden bununla ilgili bir hazırlık yapmadım. Şöyle
mesela
Ahmet Tekin meali, onlara ilmi esaslara göre ayrıntılı olarak açıkladığımız iman edecek bir kavim için.
İlmi esaslara göre ne demek?
Evet, yani,
açıklama ilmi diye bir şey olur mu onda? İlmi esaslar. Evet, devam et.
Mesela Ahmet Varol, bilgiyle açıkladığımız, biz onlara bilgiyle açıkladığımız diye şey yani, yapmış.
Bilgiyle, bilgisiz zaten açıklanır mı herhangi bir şey?
Ali Bulaç bir bilgiye dayanarak çeşitli biçimlerde açıkladık demiş.
Bak, görüyor musunuz? Bakın, ayete verilen mealleri görüyor musunuz? Bilgiye dayanarak. Evet.
Mesela Diyanet İşleri'ne bakalım. Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı.
Bilerek açıkladığımız bir kitap ne demek olur?
Bu garip.
Şimdi bu kitap burada.
Tuhaf bir şey
olur. Bir de bir açıklaması olması gerekmez mi bunun?
Diyanet Vakfı meali ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik demiş.
İlim üzere açıkladığımız ne demek? Biraz yaklaşmışlar ama ne ilim üzere?
Edip Yüksel bilgiyle detaylandırdığımız inanan bir toplum için yol
tamam
gösterici
da ne anlam
olan
ifade ediyor? Nerede detaylandırmış? Detaylar nerede buluruz?
Yani bu şekilde hocam hep benzer mealler, ilim üzere açıkladığımız vesaire.
Yani bir tane doğru meal veren hatırlıyor musun? Sen çalışmıştın bu konu üzerinde.
Ya hep böyle hocam. Yani genelde bu şekilde ilim, bilgiye dayalı ilim. Yani buna zaten Kur'an'da bir metot olmasına dair olduğunun delili olarak bu şeyi ayeti anlayan kimse ben görmedim hocam yani böyle bir şey.
Halbuki bakın çok açık ve net. Diyor ki وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ Bir ilme göre açıkladığımız bu kitabı.
İlim hocam burada bir ilme göre açıkladığımız Süleymaniye Vakfı meali.
Yok ya. Bak işte olmadı. Ben de yok zannediyordum. Süleymaniye Vakfı meali yazmış demek ki. Tamam. Şimdi diyor ki bir ilme göre açıkladığımız. Sonra Allahü Teala o ilmi anlatıyor. Bütün ayrıntılarıyla Kur'an-ı Kerim'e konmuş. Peki bu açıklamadan kim anlar? Bilenler topluluğu. Neyi bilir? Bak ilim dediği zaman objektif olmaz mı? Yani sadece bir kişinin bildiğine ilim denir mi? O ortada olacak, objektif olacak. Herkes bilebilecek. Bir ilme göre demişse Allahü Teala o ilmin bütün ayrıntılarını Kur'an'da vermiş olması gerekiyor değil mi? O zaman o ilmi öğrenenler ne olmuş olur? Likavmin yalemundaki bilenler topluluğu olur değil mi? O ilmi öğrenecek ki bilenler topluluğu olsun. Bak bilen kişi de demiyor, ekip. Çünkü bu şey de yani ilmi çalışmaların tamamı ekip çalışmasını gerektirir. Ferdi çalışmalara hedefe ulaşmak hemen hemen imkansızdır. Peki şimdi burada bu ayet burada böyle diyor da mesela bakın aynı ilimden bahseden Ali İmran 7. ayete bakalım. Zaten öyle bir mana veriyorlar ki muhkem ayet. Şimdi Kur'an mübin değil mi? Az önce müteşabihi söyledim birbirine benzer. Açık. Müteşabihe ne mana veriyorlar? Söyle bakın.
Ya müteşabih ayet kavramı yok da müteşabih lafız vardır Kur'an-ı Kerim'de. O da anlamı bilinmeyen Allah tarafından ancak bilinen o derecede kapalı lafızlar anlamında kullanıyorlar.
Tamam yani. Allahü Teala bak şimdi burada ne diyor? Diyor ki sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir diyor. Bak dördüncü ayette müteşabih ayetler manasını ve hakikatini sadece Allah'ın bildiği ayetlerdir. Yani peki böyle bir kitaba nasıl açık kitap denir? Ya müteşabih kelime manası birbirine benzeyen iki şey demektir. Kur'an'da bu kelime 8 ayette geçiyor. Allah'tan korkmuyor musunuz? 7 ayette biri diğerine benzeyen manası veriyorsun. 8. hiçbir şeye benzemeyen manası veriyorsun. Yani Kur'an'a yapılan yani çok sistemli bir şey var. Tahrif hareketi var. Sürekli söylüyoruz. Tarifin anlamı da tahrif edildiği için insanlar zannediyorlar ki kelime değiştirme. Ya o kadar insanın bildiği kitapta bir kelime, bir harf değiştirilir mi? Bir hareket değiştirilir mi? Anlam değiştirmesidir tarif. Bak burada ne diyor? Ondan sonra bak Allah'tan başkası bilmezmiş. Allah'tan başkasının bilmediği Allah kendine mi indirdi bu kitabı? Bize indirmedi mi? Bu ne biçim mantıktır ya? Ondan sonra burada diyor ki ilimde derinleşmiş olanlar kim bu ilimde derinleşmiş? Hangi ilim? Hangi ilim? Patatesi soyma ilmi mi? Domatesi haşlama ilmi? Ne hangi ilim ya? İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Yani akıl mı bıraktın ki adam anlasın Allah aşkına ya? Halbuki ve rasikune fi el ilim. Bak şimdi burada Arapça bilen arkadaşlarımız var çok iyi. Mesela söyleyeyim siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum nasıl olsa. Mesela fassalnahu ala ilmin dedi değil mi? Bir ilme göre. Buradaki el ilim o ilmi göstermez mi? O ilme değil mi? O ilmi bilen. Zaten onları bilenler için açıkladım diyor Allah. Bak o ilmi bilenler ne der? Amenna abi biz bu kitaba inandık. Küllüm min indi Rabbina. Muhkem mi? Onun benzerini tespit etmek, açıklamayı yapmak, aradaki ilişkileri kurmak hep Rabbimiz tarafındandır. Açıklamayı Allah yapar, biz o açıklamayı buluruz. Mesela şimdi az önce Fatih anlattı işte neydi o evinin çevresine duvar örmüş. Ne koymuş?
Mesela uranyum.
Ya, uranyum şeyini koymuş. Ya şimdi bilen bir kişi olacak ki onu anlasın. O uranyum oraya koyan kim? Allah'tır. Ama bilen kişi bulacak. Yani şeyde Arap çölleri bomboş, hiçbir şey yok. Eskiden Sürre alayları hep İstanbul'dan, Türkiye'den hac zamanında oraya yiyecek götürürdü ki millet aç kalmasın. Ama şimdi diyorlar ki ya açtığımız her bir kuyudan ya su çıkıyor ya petrol çıkıyor. Ama bilenler buluyor, bilmeyenler bulamıyor ki onu. Onu oraya koyan Allah ama bulanlar insanlar. Peki onların arasındaki ilişkileri kurup da yeni şeyler üretenler kim? İnsanlar. İşte hikmet bu. Şimdi sizi dinliyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün Kur'an'ın apaçık bir kitap olması ne anlama gelir, ne demektir başlıklı bir ders yapıyoruz Allah nasip ederse. Hocam ve Fatih Hocam konunun aslında detaylarını örnekleriyle birlikte dile getirdiler. Ben de yani Abdülaziz Hocam özellikle tarih boyunca mezhepler vesilesiyle bu konunun nasıl anlaşıldığını ve örneğiyle de maalesef Kur'an'ın mübin olmasının ne kadar farklı değerlendirildiğini ortaya koydu ki o En'am suresinde işte o kesilen hayvanlarla vesaireyle ilgili ayetleri okuduğumuzda bizim okuduğumuz bir meal okuyan için Kur'an'ın mübin olmadığını görmüş olduk.
Çelişkili olduğunu.
Tabii çelişkili olduğunu görmüş, yani apaçık olmadığını en azından orada görmüş olduk ama aslında Allah kendi kitabı için apaçık diyor. İşte bu ne anlayacağız biz buradan o zaman? Nasıl bir apaçıklık bu? Bunu anlatmaya çalışacağız. Ben de biraz modern yani günümüzden bir iki örnek vereceğim. Bugün hala bu iş nasıl devam ediyor diye. Şimdi Kur'an'ın aslında biz de burada en azından ben de belki zaman zaman burada yaptığımız işte metoda yönelik konuşmalarda bir hata yaptığımı düşünüyorum. Şöyle ki biz burada hitap ettiğimiz kişi aslında bizim zihnimizde bu iş üzerinde çalışan yani Kur'an'dan Allah'ın hikmet olarak isimlendirdiği araştırılan konudaki doğru sonuca ulaşma işini yapan kişilere zihnimizde hitap ediyoruz. En azından ben o şekilde hitap ediyorum. Ama elbette bunu başta söylemediğimiz için bizi dinleyen herkesi muhatap aldığımız düşünülüyor. Ben mesela şu an yaptığım konuşmada beni ve bu videoyu izleyen herkesi muhatap almıyorum. Onlar için konuşmuyorum. Söylediğim sözler Kur'an üzerinde ilmi araştırma, ilmi çalışma yapan, bu konuda uzman olduğu düşünülen, işin teknik yönünü bilen kişiler. Bundan önce yaptığım konuşmalarda da demiştim ki, ve hepimiz zaten söylüyoruz, Kur'an teknik bir kitaptır. İçerisinden araştırdığınız konuyla ilgili doğru bilgiye ulaşabilmek için uzmanlık gerektiren bir çalışma yapmanız gerekir. Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Zaten bu da bugünkü dersimizde örnekleriyle birlikte anlatıldı. Böyle söyleyince tabii muhatap, herkes kendini muhatap aldığı için alta gelen yorumlar şu şekilde. Ha, demek siz Kur'an'ın anlaşılmadığını düşünüyorsunuz. Hayır, böyle bir şey söylemedik. Zaten sizin Kur'an dediğiniz şey de okuduğunuz meal. O Kur'an değil. O Türkçe, o meali yazan kişinin Kur'an'dan anladığı şey. İşte sabahtan beri burada okuyoruz mealleri. O sizin okuduğunuz şey Allah'ın kitabı değil. Onu yazan kişinin kendi çevirisi. Ve bunların içerisinde birçok yanlışlar ve hatalar var. Dolayısıyla mealin mübin olduğundan bahsetmiyor Rabbimiz. Apaçık olan Kur'an'ın meali değil. Zaten hiç kimse meal okursan anlamazsın diye bir cümle kurmaz. Bu saçma olur. Çünkü meal dediğiniz şey zaten çeviridir. Çeviri sizin dilinizdedir. Kendi dilinizde okuduğunuz bir şeyi anlayamıyorsanız sorun zaten sizdedir. O meali yazanda değil. Ayrıca o meali yazanda da şöyle bir sorun vardır. Doğru çeviri yapmamıştır eğer anlayamıyorsanız. Bizim burada bahsettiğimiz şey Allah'ın kitabı olan Kur'an. Yani üzerinde uzmanlık gerektiren bir çalışma yapılması, teknik bir kitap. Teknik bir kitaptır deyince de şöyle şeyler geliyor. Ya peki o zaman bunun dili nedir? Nasıl şey? Bunun dilini Rabbimiz zaten söylüyor. Okuyoruz işte Kur'an'ın Arabiyen diye. Arapça ayetler kümesi içeren, teknik dili Arapça olan ve bu dilin özelliklerine göre çalışan bir kitaptır. İçerisinde boşluksuz bir ilim, yani bir metot vardır, boşluksuz. Kur'an'ın mübin olması da zaten bu metoda sahip olduğu anlamına gelir. Çünkü Kur'an üzerinde çalışan kişi için mübindir. O metodu uyguladığınız zaman açıklamaya ulaşırsınız. Yani sizin aradığınız şeyi diğerlerinden yalnızlaştırıp ortaya çıkarır. Yani tebyin eder, Fatih Hocam'ın açıkladığı gibi. İşte bu mübin olduğu özelliğini siz metodu uygulamadan yaparsanız Abdülaziz Hocam'ın verdiği örneklerdeki gibi bocalamalar ortaya çıkar. Bugün iki örnek vererek ben sadece birkaç dakika içerisinde konuşmamı tamamlayacağım. Allah nasip ederse. Bunlardan bir tanesi sadece dil ile ilgili Kur'an'ın nasıl teknik bir kitap olduğunu aktaran bir örnek olacak Allah'a izin verirse. Mesela meallerden bugün günümüzde işte Kur'an'a okunması gerektiğini haklı olarak söyleyen, ona yönlendiren hocalarımızdan bir tanesinin mealinde Nisa suresinin 7. ayetine, yani bu mirasla ilgili bir ayet, verilmiş bir meal. Bunu okuyacağım sizlere. Meal şöyle: ana baba ve akrabanın bıraktıklarında erkeklerin bir payı zaten, parantez içinde, zaten vardır. Ana baba ve akraban...
Ne demek oluyor zaten?
İşte hocam şimdi şey yapacağım, onu da söyleyeceğim. Ana baba ve akrabanın bıraktıklarında az ya da çok kadınların da bir payı olmalıdır. Parantez içinde Allah tarafından farz kılınan bir paydır bu. Nisa suresinin 7. ayetinin meali. Şimdi Kur'an mübin. Tamam, apaçık bir kitap. Ve bu çok okunan meallerden ve son dönemde işte onlarca baskı yapmış, 10 senedir 15 senedir piyasada olan bir meal. Aldınız bu kitabı, ben Kur'an'ı anladım diye bunu okudunuz. Peki size göre Kur'an, Allah'ın Nisa suresinin 7. ayeti size göre bu. Arapça bilmeyen, Kur'an'ın tekniğini bilmeyen bir kişi için bu. Peki Kur'an'ın bu mealin Arapçası ne? Orijinal metinle lir ricali nasibun mimma terekel validane vel akrabun. Anne baba ve akrabanın bıraktıklarında erkekler için bir nasip, bir pay vardır. Velin nisai nasibun mimma terekel validane vel akrabun. Anne baba ve akrabanın yakınların bıraktıklarında kadınlar için de bir pay vardır. Bakın yukarıdakiyle hiç alakası olmuyor direkt çevirdiğiniz zaman.
Bir şey yapalım. Bakın hiç buyurun. Arapça bilmeyenler için söyleyeyim ben şimdi. Açın onu. Lir ricali nasibun mimma terekel validani vel akrabun. Cümle yapısı bakın.
Devamı da
arkasından
aynı.
Velin nisai.
Evet.
Bir lir ricali erkekler, lir nisa kadınlar. Erkek ve kadın kelimesi dışında değişen hiçbir
şey
kelime
yok.
Yok.
Evet, hiçbir şey yok.
Siz bu zaten vardır, olmalıdır. Nereden çıkarıyorsunuz?
Aynen öyle.
Ya?
Aynen öyle hocam.
Bu ne ya bu? Allah senin emrinde mi, sen mi onun emrindesin?
Hocam asıl sıkıntı zaten kelimesinde de değil. Bakın şimdi asıl mesele şu. Mimma kalle minhu ev kesur ifadesi var ayetin devamında. Yani az ya da çok olsun. Nasiben mefruda. İşte farz kılınmış paylardır bunlar. Bakın az ya da çok olsun. Okuduğum meal nasıl çevrildi? Ana baba ve akrabanın bıraktıklarında az ya da çok kadınların da bir payı vardır. Ayette az ya da çok olma nasibe gitmiyor arkadaşlar. Bu teknik bir şey. Ayette az ya da çokluk mimma terekel validani vel akrabun adlı ma ile başlayan sıla cümlesine gidiyor. En yakın zamir en yakına gider. Dolayısıyla burada azlık veya çokluktan bahsedilen şey anne baba ve akrabanın bıraktıkları miras. Miras az olsun, çok olsun, erkek için bir pay varsa kız için de vardır diyor Rabbimiz. Ama burada ne yapılmış? Az ya da çok olsun, kızlar için, kadınlar için de bir pay olmalıdır diye nasibe gönderilmiş buradaki ifade.
Kadının payı az veya çok olsun.
Kadının payı az veya çok olsun bir oradan şey, niye böyle söyleniyor? Çünkü devamında gelecek Nisa 11. suret 11. ayetteki paylar kadının kız çocuğun payı erkeğinkinin yarısı olacağı için diyecekler ki ya Allah burada yukarıda net bir şey söylemedi, az olsun çok olsun bir pay verin dedi. Dolayısıyla o zaman demek ki biz bu payı istediğimiz gibi ayarlayabiliriz demek için Arapçayı bozarak, bırakın tekniği mekniği, bu bir dil. Yani siz bunu bir insanın yazdığı bir metne bile yapamazsınız arkadaşlar. Bugün Arap gazetelerinden bir tanesine bunu yaparsanız adamın yazdığı şeyi anlamanız imkansız olur. Adam der ki yalan, bana iftira ediyor. Şimdi burada bu Allah'a iftira mı değil mi? Bunu önce sizin değerlendirmenize sunuyorum. Dolayısıyla bakın burada meal yapmış bir kişi bunu bilerek yaptığı da çok belli. Çünkü dipnotlarında vesairede bu payın eşit olması gerektiğini zaten söylüyor. Ve buradaki bozma o yüzden yapılmış. Şimdi gördüğünüz gibi bunu okuyan, bu meali okuyan birisi için Kur'an mübin. Tamam eyvallah. Ama ayeti yanlış okudu, yanlış anladı. Bunu ayet Allah'ın ayeti olarak zannederek etrafına ahkam kesecek bu insan bu mealden aldığı güçle. Dolayısıyla bakın. Teknik betindir demenin özelliği nedir? Bunu göstermeye çalışıyorum sizlere. Bir başka şey, bu sadece dil açısından yapılan bir yanlışlık.
Dersen bir dakika bu şey.
Buyurun hocam tabii.
Bu 11. ayetin sonuna ne meal vermiş? Ona bir bakabilir misin? Var mı?
Hocam ben onları yanıma almadım. Bununla ilgili benim yazdığım bir şey vardı. Oradan görülebilir ama yani yanımda şu an yok.
Şu anda. O zaman ben şuradan bakın.
Ama orada şöyle diyorlar hocam. Şunu söyleyeyim. Oradaki Yusi Kumullah ifadesine tavsiye eder diyor. Allah tarafından tavsiye edilen paylardır bunlar. Yani emir manası vermedik.
Farz kıldı dedi. Tavsiye etmek, farz
işte
kılmak
hocam,
ne alakası
işte
var?
İşte o yüzden diyorum ki Yusuf mübin değil. Yani. Meal olduğu için.
Bakın şimdi ayetin sonu ne diyor? Bakın mirasla ilgili ayetlere bakın. Herkesin payını ayrı ayrı belirliyor. Mesela babanın payı 2, annenin payı 1. Kızın payı, erkeğin payı 2, kızın payı 1. Niye? Diyor ki ayetin sonunda اَبَاءُكُمْ وَاَبْنَاكُمْ babalarınız ve o evlatlarınız. لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَ hangisinin size daha faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Çünkü bakın, bir kız ömrünün az bir kısmını babasının evinde geçirir, kalan kısmını kocasının evinde geçirir. Öyle değil mi? Yani 20 yaşında evlenen bir kız 60 yaşında ölse 3'te 1'ini babasının evinde geçirir, 3'te 2'sini kocasının evinde geçirir. 80 yaşında ölse 4'te 3'ünü kocasının evinde geçirir. Peki erkek evlendiği zaman eşine mehir vermek zorundadır. Mehir de ciddi bir şeydir. Karşılıklı anlaşmayla belirlenir. Kız mehiri alır, vermez. Erkek eşine ev açmak zorundadır. Ama kıza eşi ev açar. Erkek eşini geçindirmek zorundadır. Kızı eşi geçindirir. Tüm bunları bir araya topladığınız zaman burada kızın lehine sonuç çıktığını görürsünüz. Şöyle bir düşünün. Bir adam vefat ediyor. Geriye 3 tane daire bırakıyor. Yüze diyelim 1,5 milyon lira da para bırakıyor. Öyle düşünün. Şimdi 3 daireden 2 tanesi bir oğlu bir kızı var. İkisi erkeğe, birisi kıza. Peki şimdi kız evlendiği zaman kimin evine taşınacak? Kocasının. Kira verecek kaç tane dairesi var? Bir tane değil mi? Peki erkek evlendiği zaman eşini ne yapacak? O dairelerden birine taşıyacak. Onun kira verecek kaç dairesi var? Bir tane. Eşitlik sağlandı mı? Peki erkek kız evlenirken eşinden diyelim bir 500 bin liralık mesela işte bir 100 altın alınıyor daha fazla. Bir mehir aldı. Hadi biz 150 bin lira diyelim hadi. 50 bin lira mehir aldı. Mehir verdi eşine. Erkek. 50 bin lira mehir verdi. 150 bin liranın 100 bin lirası 50 bin lirası kızındı. Kız da kocasından 50 bin lira mehir aldı. Eşitlendi mi şimdi? Peki kıza kocası bakacak. Erkek de karısına bakacak. Şimdi bak eşitlik kızın lehine geçti. Gördünüz mü? Onun için Allah-u Teala diyor ki yani Allah sistemin tümü bu bir şey gibi. Dişliler gibidir. Birisi aşağı birisi yukarı ama toplamına bakacaksın. Onun için diyor ki babalarınız ve evlatlarınız siz onlardan hangisinin size daha çok faydalı olduğunu bilemezsiniz. Onun için paylaşmayı Allah yapıyor. Ondan sonra diyor ki feridaten min Allah. Allah tarafından farz kılınmıştır bu. Öyle sizin müdahaleniz söz konusu değil. Olmalıdır, olmuştur. İşte aslında Allah burada tavsiye ediyor.
Hocam daha ötesi var. Bu sizin söylediklerinizi de devre dışı bırakmak için Bakara suresinin 180. ayetindeki ifadeye oradaki vasiyet kelimesini normal işte malı ölmeden önce paylaştırma olarak anlam verdiğiniz zaman siz ölmeden önce istediğiniz gibi millete vasiyet edersiniz çoluğunuza çocuğunuza. Allah'ın Nisa suresinin 11-12. ayetinde o kadar ayrıntılı anlattığı oranların hiçbir manası kalmıyor zaten. Yani bunu aynı meali yazanlar
sonra bir
bunu
de arkasından söylüyor. Da bu Allah'ın koyduğu sınırlardır
diyor. Aynen,
kim
öyle,
bu
evet.
sınırları aşarsa diyor.
Evet.
Evet, Allah onu çok alçaltır diyor, evet.
Şimdi bu sadece dil bakımından dediğim gibi bir örnekti. Bir de Arapçayı bilmenin de eğer siz Kur'an üzerinde doğru bilgiye ulaşmak için Allah'ın gösterdiği metodu uygulamıyor, işte o Kur'anen Arabiyen dediğimiz Arapça ayet kümelerini bir araya getirme hikmet metodunu ortaya çıkarmıyorsanız Arapça bilginizle de zaten belli bir yere kadar gelir. Ondan sonrasına gitmeniz mümkün değil. O yüzden Kur'an'ın teknik ve uzmanlık gerektiren bir kitap olduğunu söylüyorum. Yine tekrar ediyorum. Herkes için değil.
Onu sen söylemiyorsun ki Allah söylüyor.
Evet, Allah söylüyor. Aynen öyle hocam. Herkes için değil. Bu kitap üzerinde çalışacak hocamın da az evvel söylediği, Rabbimizin söylediği gibi bilenler topluluğu, yani bu konuda donanımlı insanların bir araya gelerek oluşturdukları ekip tarafından yapılacak çalışmayla olabilecek işlerdir. Buna örnek olarak da Ali İmran suresinin 13. ayetini örnek verebiliriz. Kat kâne lekum âyetun fî fiyeteyn iltekata. İşte karşı karşıya gelen iki grupta, orduda sizin için bir belge vardır. Fiyetun tukatülü fî sebilillah. Onlardan bir tanesi Allah yolunda savaşır ve uhra kafiratun. Diğer grupta kafir olan ordu. Şimdi devamı şöyle. Yeravnehum mithleyhim ra'yel ayni. Siz onları, pardon, onlar diğerlerini gözle iki katı, kendilerinin iki katı görüyordu. Kim?
Kim
iki kat görüyor? Kafir ordu mu Müslümanlar iki kat görüyor? Müslüman ordu mu kafirleri iki kat görüyor? Şimdi meallere baktığımızda bakın Arapça olarak her ikisi de mümkün. Niye? Çünkü kafiratun ifade nekra bir ifade. Sonradan gelecek olan cümle bunun sıfatı yapılabilir. Eğer cümleyi orada bitirmez de yeravnehum mislehim ra'yel ayn ifadesi onu sıfatı yaparsanız o zaman kafir ordu karşısındaki müminleri iki kat görüyor olur. Nitekim böyle verilen mealler var. Ama kafiratun da işi bitirirseniz ondan sonra bir şekilde yorumlayarak veya başka bir yerden çıkartarak hakikat gördüğü sonucuna da varabilirsiniz. Bakın ikisi de Arapça bakımından olur. Çünkü cümle yapısına o noktalama işaretleri de olmadığı için cümlenin nerede bittiği, nerede başladığını siz takdir edebilirsiniz. Zaten bakın böyle de olmuş. Şimdi meallerden örnek vereceğim az evvel yaptığım gibi. Bir topluluk Allah yolunda çarpışmaktaydı, diğer topluluk ise kafirdi. Allah yolunda çarpışanlar ötekileri gözleriyle açıkça kendilerini iki katı olarak görüyordu. Bakın Müslümanlar kafirleri iki kat görüyor bu mealde. Bir başka meal, biraz önceki Ahmet var oldu, şimdi Ahmet Tekin. Allah yolunda savaşanları göz kararıyla kendilerinin iki misli olduğunu görüyordu kafirler. Bu sefer kafirler Müslümanları iki katı gördü. Diyanet İşleri bakın. Biri Allah yolunda savaşanlardır, diğeri inkarcılardır ki bunlar karşı tarafı gözleriyle kendilerini iki misli görüyorlardı. Kafirler müminleri iki misli gördü. Ali Fikri Yavuz, bir birlik ki müminler Allah yolunda çarpışıyordu, diğerleri kafirdi. Müminler kafirleri göz göre göre kendilerini iki misli görüyordu. Ters oldu yine. Yine kafirler müminleri. Muhammed Esed'de öncekiler yani müminler kafirleri iki kat görüyor. Mustafa İslamoğlu'nda onlar ötekilerin iki misli olduğunu görüyor. Kim kimi ne görüyor belli değil burada. Yani gördüğünüz gibi hepsi kitap. Hani mübin işte anlayın o zaman. Hadi anlayın kim ve işte kim kimi iki kat görüyor bir çıkartın bakalım. Gördüğünüz gibi Arapça bilmeniz de yetmiyor. Bu kitabın içerisinde bir metodu olduğunu kabul etmek zorundasınız ve o metot dışında başka bir metodun uygulanamayacağını da kabul etmek zorundasınız. Bunu da söyleyince bize diyorlar ki bunlar kendi metotlarını kutsuyorlar. Bu metot bizim uydurduğumuz bir şey değil. Dersin başından beri Abdülaziz Hocam, Fatih Hocam bu metodun detaylarını yıllardır söylüyorlar, yazıyorlar. Hep beraber burada zaten konuşuyoruz. Bu konuda bir yanlışımız varsa bunu düzeltmek de yine aynı metotla bize söylenmesi gereken bir şeydir. Ama yorumlamak mümkün değildir dediğimizde feveran etmek ne oluyor ya? İşte yorumlarsanız bu oluyor. Anlamıyorsunuz ki mealin mübin olması diye bir şey yok çünkü. Bakın ayetlerle birlikte baktığımızda şimdi yeravnehum ifadesini kullanıyor Allah. Yeravnehum, yeravne görüyorlar, hum onları işte iki katı görüyorlar. Kimin kimi gördüğü buradan çıkmıyor ama Enfal suresinin 43-44. Ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. O gün rüyanda Allah onları sana az gösterdi. Bakın Bedir Savaşı ile alakalı. Rüyanda az gösterdi. Bakın Müslümanlar Resulullah rüyasında az görüyor. Eğer çok gösterseydi telaşa düşer o konuda çekişirdiniz. Yani Resulullah da diyor ki onlar bizden az dolayısıyla savaşalım. Demek ki bu bir cesaretlendirme şeyi. Allah sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü o içinizde olanları bilir. Onlarla karşılaştığınızda da Allah onları sizin gözünüze az göstermiş. Siz de onların gözüne az göstermişti. Bakın ne oldu? Ali İmran suresinin 13. ayetinde bir taraf diğerini iki kat görürken şimdi her ikisi de birbirini az görmeye başladı. İşler iyice karıştı. Kim kime iki kat görüyor peki? Hani şeydi öyleydi ne olacak? Ama bakın bununla bitmiyor ki. Eğer buradan Enfal suresinin 65-66. ayetlerini ki hocam az evvel o ayetleri başka bir bağlamda okudu. Oraya intikal etmezseniz yine meselenin içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü 65. ayette az evvel hocamın okuduğu gibi Müslümanlara düşmanlar 1'e 10 çoğunlukta olursa savaşabilecek, yenebileceklerini söylüyordu. 65. ayette bu ayetten sonra gösterdikleri tedirginlikten dolayı bunun hafifletildiği ve artık 1'e 2 oranda yani kendilerinin 2 katı olsa da yenebileceklerini Rabbimiz söylediği için Müslüman 66'da evet Enfal 66'da dolayısıyla Müslümanlar artık karşılarındaki ordu kendilerinin iki katı bile olsa savaşmak durumunda olmaları gerekiyor. Zaten Enfal 66 şöyle. Şimdi Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi de Allah'ın izniyle onlardan 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi biz Bedir Savaşı'nda oranların aşağı yukarı 3 kat olduğunu biliyoruz. Yani Müslümanlar 350 civarında, kafirlerse 1000 civarında. Allah az göstererek Müslümanlara kafirleri 2 kat gösteriyor bu ayetin de delaletiyle. Dolayısıyla 2 kat olduklarından az gösterme. Ama kendilerinin iki katı gösterme Ali İmran 13. ayetle uydu mu? Dolayısıyla hem Enfal 43-44. ayetle, hem Enfal 65-66. ayetle, hem de Ali İmran 13. ayetle bunları tam bir şekilde anladık. Müslümanlar karşıya baktıkları zaman kendilerinin iki katı ama olduklarından az görerek savaşma yükümlülüğü içerisinde olduklarını anlıyorlar ve savaşa çıkıyorlar. Ama bütün bunları değerlendirmeye almadığınız zaman sadece Arapça bilgisiyle bile işin içerisinden çıkmanız mümkün değil. Nitekim çıkılamamış da. İşte bu yüzden diyoruz ki Kur'an üzerinde çalışanlar için, doğru bilgiye ulaşmak için çalışanlar için teknik bir kitaptır. Bir uzmanlık ister. Bununla ilgili metodu iyi bilmeniz ve bu metodu iyi bilen, Arapçayı da iyi bilen ekipler oluşturmanız ve bu ekiplerle çalışıp hikmete ulaşma çalışması yapmanız elzemdir. Bunun alternatifi yoktur. Yine yanlış sonuca ulaşamaz mısınız? Elbette ulaşırsınız. Orada ama Allah'ın yardımı sizinle beraber olur. Bir süre sonra yanlışınızı da görürsünüz veya bir başkası size gösterir. Onu da oturup düzeltirsiniz diye tamamlayayım hocam.
Peki, Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Şimdi bu Bedir Savaşı konusu çok önemli. Bizde tabii bir ashab algısı var ki hepsi kurşun asker. Böyle kurşun da demeyin, altın asker yani. 24 ayar altın. Hiçbirisinin itirazı yok. Tamam. Git git gel gel. Ya kardeşim bir okuyun bakayım ilgili ayetleri. Yok Bedir'e gitmişler. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş. Orada onları yenmişler. Büyük bir zafer kazanmışlar. Geri dönmüşler. Ya böyle bir olay yok. Enfal suresine bakarsanız inşallah bizim bu derginin yeni sayısında Bedir Savaşı ve Kader diye bir yazımız çıkacak. Müslümanlar Bedir'e Suriye'den gelen kervan için gidiyor. Zaten ayet de onu söylüyor Enfal suresi. Kervana bile ölüme gider gibi gidiyorlar. Kervana bile gitmek istemiyorlar. O sizin o altın askerleriniz. Ondan sonra Allah-u Teala 1'e 10 ile savaşma şeyi belirlemiş, hukukunu belirlemiş. Bırakın şeyi, kervandan bile kaçıyorlar. Onların karşısında müşriklerin karşısına çıkmak istemiyorlar. Birdenbire karşılarına Mekke ordusu çıkıyor zaten. Allah bu defa savaşma şeylerini 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşürüyor zorunluluğunu. 1'e 2'ye düşürüyor ama karşısındaki Mekke ordusu onların 3 katından fazla. Onu öyle gördükleri zaman işte az önce Erdem Bey'in okuduğu Resulullah rüyasında az gösteriyor. Eğer çok gösterseydim dağılırdınız diyor. Dağılırdınız fiilinin ilk faili Resulullah değil mi? Aranızda nizaya düşerdiniz. Peki ondan sonra oradan şey yapıyor. Bu da yetmiyor. Bir melekler de yardım etme yapıyor. Gözleriyle bunlar kendilerini az görüyorlar. Yani iki katıyla savaşma sorumlu olduğu için iki katına gibi gösteriyor Allah-u Teala gözlerine. Şeyler de az gösteriyor. Müslümanlar da az gösteriyor ki müşrikler kaçmasın. Çünkü Allah-u Teala Bedir'de Mekke'yi vermek istiyor Müslümanlara. Ayetlerde bu çok açık. Ama Müslümanlar hala savaşta şey olmadığı için, savaş istemedikleri için işte 3000 melekle Allah yardım ederim diyor. Yani onları moral desteği sağlamak için, yoksa düşmanı öldürmek için değil. Yok efendim melekler geçmiş de düşmanların kellesini uçurur. Bir tanesi gitse zaten hepsinin kellesini uçurur. Tövbe estağfurullah. Yahu bir din anlatılıyor ki inanmayanlara kızıyorlar. Ulan niye kızıyorsun? Önce siz kendinize kızın ya. Ondan sonra 3000 meleğe çıkarılıyor bu destek. Nihayet savaşıyorlar. Peki savaşıyorlar. Düşman geri çekilince halbuki Allah-u Teala emirler indirmiş. Düşmanı sonuna kadar takip edeceksiniz. Arkasında da onlar destekçilerinin kaçacağı bir ortam oluşturacaksınız. Tamamen etkisiz hale getirmeden esir almayacaksınız diye ayetler demiş. Müslümanlar bu ayetlerin tamamına aykırı davranmışlar. Bak şeyin Enfal suresinin 67. ayetinde Allah-u Teala diyor ki مَا كَانِ نَبِيِّنَ يَكُنَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ. İstersen sen onu buradan bir mealden bir oku da millet bir görsün ne kadar güzel mealler varmış yani. Yani burada nasıl meal verdiğini bilmiyorum ama yanlış meal vereceği %100. En küçük şüphem yok. Doğru meal veremezler. Çünkü onların tanımladıkları ilahlaştırılmış nebi Kur'an'da yoktur. Onlar nebi ilahlaştırmışlardır. Allah'ın yanında ikinci ilahtır o. Allah tarafından korunmuş, asla günah işlemez. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasını isterler mi? Ondan sonra Müslümanlar bu defa Allah yasakladığı halde esir alıyorlar. Düşmanı takip etmiyorlar, üstelik esir alıyorlar. Halbuki Allah-u Teala Mekke'de indirdiği ayette Rumların Perslere galip geleceği gün bunları sevindireceğine de söz vermiş. Allah sözünü yerine getirmek istiyor. Efendim kader inancı var. Ezelden bunlar belli. Vay be, hepiniz robotsunuz. Allah sizi niye imtihan edilen Allah mı olur, siz mi olursunuz? Robot yapımcısı, robotlar imtihan edildiği zaman robot yapımcısı mı imtihan edilir yoksa robotlar mı? Ah ne güzel, Allah dalga geçmiş sizinle, kitaplar indirmekle. Müşriklerin inancını tutup Müslüman inancı yaptınız ya. Allah'tan korkmuyorsunuz. Ondan sonra esirler alındı. Allah-u Teala o gün kesinlikle Müslümanlar yenilecekti. Ama Mekke'de indirdiği şeyin Romalıların Persleri yendiği gün sizi sevindireceğim dediği için bu kadar yardımları yaptı. Bu kadar şeyler yaptı. Ama buna rağmen Müslümanlar imtihanı kaybetti. Kaybedenlerin başında da Resulullah geliyor. Muhammed Aleyhisselam. Esas kaybedenin başında komutan o. Hiç kimse de itiraz etmedi buna. Allah diyor ki Enfal 67 Mâ kâne li nebiyyin. Hiçbir nebinin hakkı yoktur. Sadece senin değil. Şimdiye kadar bütün nebiler. En yekûne lehu esra. Kendisinin esir almaya hakkı yok hiçbir nebinin. Hatta yudhile fil ard. Savaş meydanında düşmanı tamamen etkisiz hale getirince. Siz düşman biraz geri çekti, esir aldınız. Turidûne aradat dünya vallahu yuridul ahire. Siz hemen elinize geçecek bir şey istiyor. Allah sonrasını istiyor. Mekke'yi almanızı istiyor. Ayetlerde açık açık belirtmiş bunu. Neydi? Vallahu alimun hakim miydi? Vallahu azizun hakim. Allah üstün güç sahibidir. Doğru kararlar verir. Arkasında ne? Levla kitabı minallahi sebeka. Daha önce size indirdiğim ayetler olmasaydı Mekke'de Rumların Perslere galip geleceği gün sizi sevindireceğime dair size söz vermiş olmasaydım Mekke'deyken. لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Aldığınız bu esirlerden dolayı kesinlikle size azab-ı azim dokun. Azab-ı azim Kur'an'da sadece kafirler için, münafıklar için ve büyük günah işleyenler için geçer. İki büyük günah işlemişlerdir. Başta Resulullah olmak üzere. Bütün Müslümanlar orada. Bu iki büyük günahın affı için Allah-u Teala en son Fetih Suresi indirmiştir. لِيَغْفِرَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Allah senin önceki düşmanı takip etmeme günahını, sonraki esir alma günahını bağışlaması için fethin önü açıldı. Nasıl Mekke fethedilirse اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı gelir de fetih müyesser olursa وَرَاَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُنَ ف۪ي د۪ينِ لَا يَفَّاجَ İnsanların öbek öbek Allah'ın dinine girdiğini görürsen فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ O zaman Rabbine boyun eğ, ona her şeyi güzel yapması sebebiyle Allah'a yönel ve ondan estağfirullah de. Yani önce döktüğünü yala sonra estağfirullah de. İnne ukane tevvaba. Çünkü o tevbeleri kabul eden. Ya bu ayetleri kim şey yapar kardeşim? Onların uydurdukları dine hangisi uyuyor bu ayetlere? Yok efendim. Şimdi her türlü pisliği yap git bir hacca umreye tamam sıfır. Gel gene başla yeniden. Ah oh, ne güzel. Şimdi bakın bir oku bakayım. Bu konuyla ilgili Enfal 67. ayette 68. ayete ne mana verir?
Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.
Yakışmaz bak, yakışmaz. Yakışmaz ne demek? Ya hoş değil, yapmasaydın keşke. Yani hadi. Ya makene nebi, hiçbir nebinin hakkı yok. Yeryüzünde düşmanı etkisiz hale gel. Ulan tüm yeryüzünde hiçbir düşman kalmadığı zaman kime esir alacaksın? Lan yeryüzünde düşmanını etkisiz hale getiren bir tane nebi var mı? Bu ne demek yeryüzü? El art savaş yer, savaş meydanı demektir ya. Görüyor musunuz ayetleri nasıl öldürmüşler? Devam et.
Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor.
Ahiret kazanma. Mekke'nin fethi diye bir şey yok. Bunların kafalarında ahiret. Tamam. Evet.
Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldığınız şey fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.
Peki onda önce de verdiği hükümle ilgili bir şey var mı orada? Ne yazıyor dipnotta?
Bedir Savaşı sonunda Resulullah'a 70 tane savaş esiri getirilmişti. İçlerinde peygamberin amcası Abbas ile diğer amcası Ebu Talib'in oğlu Akil de vardı. Hazreti Peygamber esirler hakkında yapılacak işlem için ashabla istişarelerde bulundu.
Vay be, Allah ayet indirmiş bir istişarede bulunuyormuş esirlerle ilgili ne yapılacağına dair. Tövbe estağfurullah. Evet.
Hazreti Ebubekir bunlar senin kavmin ve akraban. Onları öldürme. Onlardan fidye al. Tövbe edebilirler. Böylece müminleri de kuvvetlendirmiş olursun demişti. Hazreti Ömer ise öldürmelerini teklif etmişti. Nihayet fidye alınması ve esirlerin serbest bırakılması benimsendi. Bunun üzerine bu ayet indi.
Zevra kitabı minallah ne oldu peki? Hiç yok. Bazıları da ezelde Allah bunu yazmasaydı derler. Ya ayetlerde işte çok açık ve net anlatılıyor. Neyse bunların ayrıntıları makalede görürsünüz. Bakın Muhammed suresinin 4. ayetinde ne diyor bunların kendi meallerinde? Oraya yanlış meal verebileceklerine ihtimal vermediğim için okuyacağım şimdi. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun, nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın, esir alın. Artık bundan sonra esirleri ya karşılıksız ya da fidye karşılığı serbest bırakın. Esirler için yapılması gereken var mıymış Kur'an'da? Niye ashabla istişare ediyor? Yok efendim öldürmek istemişmiş. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Esir öldürülür mü? Ama bu dini bozanlar bu ayeti hiç görmezler. Köle alacaksın, cariye alacaksın, yatağa atacaksın ve bu Allah'ın emri olacak. Bütün mezhepler kabul etmiş olacak. E kardeşim bu mezheplerden hangisi? Evet Abdülhamit Hoca, bu mezheplerden hangisi Kur'an'ın birinci sırada olmasını kabul edebilirsem yılların profesörüsün.
Birinciye koyuyorlar ama.
Birinciye koyuyorlar da sadece yukarıda asılır. İşte buraya Hristiyan papazlar gelmişti orada. Onlara sorduk. Sizin için Katolik papazlar bir 20-30 kişilik bir ekipti. 30 kişiydi galiba. Sizin için Tevrat ve İncil ne ifade eder? Evet, kutsal kitaptır. Biz onlara saygı duyarız. Peki uygulama yok. Uygulamayı konsil kararları. Konsil kararı da bizimkilerin uydurdukları icmadır. Onların yani o Hristiyanların konsil kararlarının bize yansıyan ifadesi icmadır. Lan onlar konsil kararlarını nerede toplamış, hangi kararları aldıklarını adamlar bildiriyorlar. Söyle bakayım siz icma için nerede toplaştınız, hangi kararlarda? Söyleyin bakayım. Var mı bu? Yok. Ne olacak Müslümanları böyle şey yapmışlar, çocukluktan alıp ben ileri yaşa kadar şartlandıkları kişileri hoca diye milletin karşısına çıkarmışlar. Ondan sonra hadi din budur, sus kafir olursun. Bir adam ne yapsın, kafir olmamışsın sesini kesmiş. Şimdi sosyal medya diye bir şey var artık korkmuyorlar, söylüyorlar. Neyse Allah yardımcımız olsun. Evet nasıl mübin? Ya tabii Kur'an-ı Kerim mübin. Allah'ın yarattığı bütün ayetler mi? Çık şeye, tabiata bütün ayet, yaratılmış ayetler var. Peki hadi şurada bir ağaçtan bir tane masa yap desem herkes yapabilir mi? Peki Allah yardımcımız. Ha.
Şeyde sosyal medya diye bahsettiniz de en son sosyal medyadan hem daha önce hem şimdi bugünkü dersle alakalı işte yeni bir ruhbanlık sınıfı filan peşinde misiniz? Yani ruhbanlık peşinde olsak bugün Mercedes'lerle dolaşırdık. Uçak, özel uçaklarımız olurdu. Dinden öyle kazanç elde ederdik. Tam tersine işin taşın altına elimizi sokmaya çalışıyoruz. Ama bunu bizim yerimize yapacaklar varsa vakıf binası açık. Gelebilirler, yükümüzü hafifletebilirler. Dolayısıyla ruhbanlıkla alakası yok bu işin. Bu işin sadece olması gereken neyse onu yapmaya davet ediyoruz. Yoksa ruhbanlık dediğiniz şey insanların dini duygularını sömürüp zengin olanlar dünyalık elde edenlerdir. Bu vakıf bünyesinde böyle bir amaç hiç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Burada Allah'ın istediği şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Dediğimiz gibi yardım etmek isteyenler olursa bu şekilde çalışmaya zaten hep kapımız açık, bekliyoruz. Gelsinler bizden bu görevi hatta devralsınlar. Yani.
Ya kardeşim geçen de mecburen yıllık genel kurulu kurduk. Kuruculardan bir tek kişi gelmedi. Bir tane yok. Telefonla ulaşmak istiyorsun, telefonla çıkmıyorlar. Çıkanlar var ama çoğusu öyle. Ondan sonra işte şu bulunduğumuz bina 3 kere elimizden alınmıştır. Benim bağışladığım binadır bu. Kiracıyız şu anda. Bizi bu kadar çok severlerken sen onları nasıl söylüyorsun? Çok seviyorlar yani bizi. Bakın koskoca İstanbul'da bütün camiler bize kapatılmıştır resmi emirle. Bütün camiler kapatılmıştır. Yetkililer buyursun. Bende resmi emir duruyor, gösteririm size. Niye? Milletin kafasını karıştırıyormuşuz camide. İstanbul'da bir tane salon bize açılmaz. Yasak. Bakın 3 kere elimizden alınmış şu vakfın şurasındayız. Bu dini menfaatlerimiz için kullansaydık herhalde bizi tanıyanlar çok iyi bilirler. Şimdi dünyanın belki bir numaralı adamı olurduk yani. Ama Allah'ın yardımı hiç kimsenin yapamadığı şey. Cenab-ı Hakk'a çok şükür. O kadar büyük ikramlarını görüyoruz ki Allah-u Teala'nın. İşte Allah'a güvenmek neymiş? Ortaya çıkıyor. Bak bu kadar geçmişi tenkit ediyorsunuz. Diyoruz ki tekrar edeyim işte şeyde İran'da en yetkili kişinin yanında söyledim şey Hamaney'in altındaki bana dediler sen Sünni misin? Allah'a sığınırım dedim. Şiilikten de Allah'a sığınırım dedim. Bakın dedim Şii ve Sünni bütün mezhepler batılda ittifak etmiş, hakta ihtilaf etmişlerdir. Birisi ağzını açıp konuşamadı çünkü ikinci kelimenin ne geleceğini tahmin edemedikleri için. Bu kadar nazik konuşuyor işte bak görüyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.